Ayrım 7, sayfa 83. Kahire olayı, Olen Steinhauer. Kaynak Wikileaks.org. Cablegate 250.000. ABD Büyükelçiliklerine ait diplomatik yazışma. Yazan Harold Wolcott. 9 Aralık 2009. 02612-14Z Aralık 09. DBAM Büyükelçiliği Kahire Dev Bakanına Washington DC Acil 1752 Bilgi MGK Başlayıcı Acil Gizli Bölüm 0103 Kahire 001403 Amerikan Dışişleri Kaynak Yardımı Bakanlık Acil Kaynak Yardımı Kararname 18239 Gizlilik Kararının Kalkması 12.09.2019 Konu Yanlış Öngörüler YNT Stumbler DCM Frank Ingersoll tarafından 1.4C ve D nedeniyle gizlilik kararı 1C Özet ve Ana Başlıklar Mayıs 2009 tarihli OAHO Stumbler Teklif Taslağının analizidir. Trablus'taki rejimin mevcut değerlendirmesine dayanarak Stumbler'ın temelindeki varsayımlar şüphelidir. Büyükelçiliğimiz operasyonun daha katı hedefler adına durdurulması gerektiğine inanmaktadır. Varsayımlar 2C Cibril Aziz CIA tarafından Mayıs 2009'da özetlenen istikrarsızlık varsayımlarının yanlış olduğuna dair işaretler. Eylül 2009'da hükümet güçlerince 24 saatten kısa bir sürede bastırılan El Jabal El Ahtar eyaletindeki başarısız protestolar. Kasım 2009'da devrim muhafızlarının maaşlarının artırılması bunun rejimin kontrolünü güçlendirdiği bildiriliyor. En önemlisi rejimi son yıllarda olduğundan daha zengin eden kısa bir süre önce rejimle Çinli CNPC arasında imzalanan petrol anlaşmaları bunun sayesinde tüm Afrika'dan kolaylıkla paralı asker desteği sağlayacaklardır. Sonraki adımlar 3C Stumbler'ın başarı şansının düşük olmasından dolayı aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye ederiz. Ülkedeki gizli direniş gruplarına desteğin sürdürülmesi. Temel politikaları bizimkiyle çelişmesine karşın ISO'nun desteklenmesi onları etki alanımıza çekebilir. Birkaç kez Muammer Kaddafi'ye suikast düzenleme girişimleri oldu. Kaddafi sonrası bir yönetime hazırlık yapmak üzere demokrasi metotları ve uygulamaları konusunda eğitimi olan sürgündeki farklı grupların desteklenmesi. Listeyi 3. bölümde bulabilirsiniz. Sonuç 4C yukarıda belirtilen ve 2. bölümde detayları verilecek nedenlerden dolayı Stumbler büyük bir olasılıkla başarısız olmaya mahkumdur. Projenin sürdürülmesi yalnızca para ve insan hayatına değil, Kaddafi bu başarısızlığın propagandasını en etkin şekilde yapacağından Amerika'nın Arap ve Müslüman dünyası üzerindeki etkisine mal olacaktır. Bunun yerine Libya'daki demokrasi taraftarı gruplara destek verilmesinin ve Washington, Londra, Roma, Cenevre ve Paris'teki sürgün gruplarının finansmanının artırılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Wolcott İkinci Bölüm Kendi içimize Bakalım Stan Birinci Kısım En az bir aydır ipuçlarını takip ediyor olmasına karşın Emmet'in ihanetini ilk kez Mart 2010'da keşfetmişti. Şubat başında Langley, Stan'in dairesinde bekleyen solgun, terli bir içişleri memuru aracılığıyla diplomatik postayla gizli bir talimat dosyası göndermişti. Stan doğrulama için Virginia'yı ararken adam mutfakta beklemiş, sonra salonda dosyayı açarak 3 farklı Washington Büyükelçiliği'nden gelen 4 gizli yazışmayı çıkartıp basit bir açıklamayla "Büro bize bunları iletti." demişti. Suriye, Libya ve Pakistan Harry'nin ofisinden gelen çok gizli bilgileri, ticari ve askeri analizleri, 2 farklı olayda da gizli operasyonlarla ilgili bilgileri kullanmıştı. Operasyonlardan biri hala devam ediyordu. Diğeri ise Libya'dan bir ay önce sızan bilgilere göre ajanlardan birinin parçalara ayrılmış gövdesinin Humus dışındaki çölde bulunmasıyla sona ermişti. Stan belgeleri incelerken "Tanrım" dedi. Belgelerde adı büyük harflerle yazılmış, öldürülen gizli ajanı şahsen tanıyordu. Buna karşın karşısındaki ajan bunu normal bir olay gibi karşılıyordu. "Bizi kim satıyor?"
Özel görevli omzunu silkti. "Size bunun için geldik."
"Ben o kadar güvenilir miyim?"
"Yalnızca en doğru kişisiniz. Şu anda bir ekip gönderecek kadar adamımız yok. Biz de biriniz için onay alarak o kişinin araştırmayı sürdürmesine karar verdik."
Stan adamın en doğrudan neyi kastettiğini biliyordu. Babası Paolo Bertoldi, Langley çevrelerinde bir efsaneydi. Ölümünden 8 yıl sonrasında bile Bertoldi adının bir ağırlığı vardı. "Stan, bunu tek başıma yapmamı mı istiyorsunuz?" dedi.
Özel görevli gülümsedi. "Babanızın Kızıl Tugaylar'da gizli bir şekilde 6 yıl geçirdiği doğru mu?"
"Bana öyle söyledi."
"6 yıl tamamen, tek başına."
Stan burnunu kaşıdı. "Büro bunu söylemenizi mi istedi? Direnmem durumunda."
Görevli omzunu silkti. "Tabii ki öyleydi."
O günlerde Sophie ile ilişkileri başlayalı 3 ay olmuştu. Dokki'deki otelde haftada 2 kez buluşuyorlardı. Bu nedenle Emmet'e odaklanmak aklına gelmedi. Zaten adamın karısıyla yatıyordu, bir de tamamen mahvetmek istemiyordu. İlk önce ABD ve dış ticaret bölümünün elemanlarını, özellikle patronu Harold Wolcott'u, sonra ise altındaki müdürleri Jennifer Carey, Dennis Schwarzkopf ve Terry Alderman'ı inceledi. Bu beklediğinden uzun sürdü ve ne kadar takip yapılırsa yapılsın, birinin temiz olduğuna kesin karar verilemese de bir süre sonra başkalarına geçti. Araştırmasını gizliliği ihlal edilmiş bu ticari, askeri ve gizli operasyon bilgilerine erişimi olabilecek büyükelçilik personeline yönlendirdi. Listede Emmet vardı ama büyükelçiliğin farklı bölümlerinden 18 kişi daha vardı. Bir süre sonra, 1 yıl önce Terry'nin adamlarından birini çektiği ve Emmet'in Kahire'ye gelişinden kısa bir süre sonra tanınmayan bir kadınla bir restoranda buluştuğunu gösteren izleme fotoğraflarını buldu. Kimse kadının kimliğini araştırmamıştı. Fotoğraftaki bir not bir iş ortağı ya da arkadaşı olabileceğini belirtiyordu. Stan Emmet'i keserek kadının yüzünü gösteren 2 fotoğrafı Langley'e gönderdi ve kimliğini araştırmalarını istedi. 3 gün sonra bir yanıt aldı. Zora Balasevic, Sırbistan'ın Kahire Büyükelçiliği'nde Dragan Bilic adlı yaşlı ve zeki bir adamın yönettiği Sırp İstihbarat Servisi BIA'nın Bezbednosnovo Informativna Ajensiya elemanı olduğu düşünülüyordu. Emmet Cole'un onları Sırplara satıyor olması mümkün müydü? O zaman bile buna kuşkuyla yaklaşmıştı. Çünkü Emmet Cole ile ilgili bildiği her şey aksini düşündürüyordu. Ama Stan diğer tüm araştırmalarından eli boş dönmüştü ve bunun peşine düşmekten başka çaresi yoktu. Emmet'in ortada dolaşan 4 istihbarata da erişimi olduğunu tespit ettikten sonra bir hafta boyunca sonu gelmeyen toplantılarda onu izledi. Cep telefon görüşmelerinin kayıtlarını inceledi, paylaştıkları otel yatağında Sophie'ye geçmişlerini sordu, uzun süren sivil savaşın başında Emmet'le Yugoslavya'da bir hafta geçirdiklerini bildiğinden oradaki bağlantıları hakkında sorular sordu. Sophie omuz silkerek Sırp bağlantılarının Amerika'ya döndükten kısa bir süre sonra koptuğunu söyledi. "Bir yerden ayrılırken yeni arkadaşlarını yine göreceğinden emin olursun. Ama gözden ırak olan gönülden de ırak olur, öyle değil mi? Araya soğukluk giriyor." Sophie ayrıca ertesi salı günü 29 Mart'ta Emmet'le Seyit Derviş Tiyatrosu'nda Moskova Buz Yıldızları'nın fındık kıran performansında, ardından da Rus Büyükelçiliği'ndeki resepsiyonunda başkonsolosa eşlik edeceklerini söylemişti. Stan de o salı sabahı saat 11.30'dan sonra dairelerine varıp alarm şifrelerini tuşlayarak içeri girdi. Ara kabloyla Emmet'in bilgisayarına bağlandı ve tüm sabit diskini kopyaladı. Her ne kadar Emmet'in ihanetinin delillerini ortada bırakacağını düşünmese de dairelerini aradı. Bakmaması gereken şeyler buldu. Sophie'nin bir ayakkabı kutusunda sakladığı, Emmet'le birbirlerine yazdıkları aşk mektupları. gençlik yıllarından, belli ki çok daha mutlu günlerden kalma sararmış fotoğraflar ve Emmet'in çamaşır çekmecesinin gerisindeki gizli bir kutuda Sophie'nin yatakta çekilmiş gülümseyen fotoğrafları. Kopyalama biter bitmez kabloyu çıkartarak alarmı tekrar kurdu ve ayrıldı. Emmet bir casus değil, diplomattı. İzlerini nasıl sileceğini bilmiyordu. Bir dosyanın silinmiş olması sitenin dosyanın kendisine ulaşmasına engel olmaya yetse de dosyanın orada olduğu kaydını bulabiliyordu. Ve Emmet hiçbir dosyayı farklı bir isimle kaydetmemişti. Böylece silinmiş ögeler içinde W090218SQR, W090903SQB ve W090729SQL adlı Langley'in sızan istihbaratın kaynağı olduğunu düşündüğü ve Büyükelçilik binasından çıkması yasak olan çok gizli 3 belge buldu. Deliller Emmet'in aleyhinde olmasına karşın Stan'in bu gerçeği kabul etmesi için aradan 2 gün daha geçti. Aşk, kullanmakta zorlandığı bir kelime olsa da Sophie'ye karşı dillendirmediği duyguları muhakemesini bulandırıyordu. Gerçekler göz ardı edilemezdi. Aşığının kocası bir haindi. Cesedi çöl güneşi altında çürüyen gizli ajanı düşündü. Emmet'in ahlaksızlığı yüzünden kaç başka ajan öldürülmüş ya da kaçırılmıştı. Stan'in ahlaksızlığı gölgede kalıyordu ve Emmet'e karşı duyduğu tüm iyi niyetini kaybetmişti. Hatta kendine ondan nefret etmek için izin bile verdi. Büyükelçiliğin yakınında bir caddede Emmet'i bekledi. Ilık bir gündü ve Sophie'nin kocası telaşlı gözüküyordu. Stan fındık kıranı sordu. Emmet yorum yapmadan omzunu silkti. ''Benimle biraz yürür müsün?'' diyen Stan, Emmet'i önceden keşfettiği Kairi'nin bunaltıcı dar sokaklarından birinde eski taş duvarlarının boyaları dökülmüş, plastik masalarla doldurulmuş ufak bir avludaki kafeye doğru yönlendirdi. Emmet kaygılanmaya başlamıştı ama Stan karşılıklı oturana kadar yardım istediği kişisel problemlerden bahsederek onu rahatlattı. İkisinin de fazla zamanı yoktu. İkisinin de programları ay sonu toplantılarıyla doluydu. Dolayısıyla Stan lafı hiç uzatmadı. Emmet'e Balaseviç'le buluşmalarının fotoğraflarını ve dizüstü bilgisayarına gizli dosyaları yüklediğini kanıtladığına inandığı CD-ROM'u gösterdi. Emmet tanrım derken Stan'in gözünde küçülüyordu. Stan bu iş çok ciddi dedi. Doğal olandan çok daha genç gözüken pürüzsüz ve yuvarlak yüzüyle Emmet kusmaya hazır bir oğlan çocuğu gibi gözüküyordu. Aşağılamasını gizleyen Stan masanın üzerinden uzanarak Emmet'in elini sıvazladı. ''Bunları bulan ben olduğum için kendini şanslı saymalısın.'' dedi. Emmet yanıt veremedi. ''Şu kadının kim olduğuyla başlayalım.'' Emmet Stan'e zaten bildiği cevabı verdi. Zora Balaseviç, işvereni BIA, Güvenlik İstihbarat Servisi. Elinde seninle ilgili ne olduğunu bana söyler misin? Emmet kararlılıkla olumsuz bir şekilde başını salladı. Şu anda bunun önemi yoktu ama onu reddettim dedi. Stan gülümsemekten kendini alamadı. Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Gerçek bu. Dinle Emmet. Bunu sana söylemek zorunda değildim. Ona verdiğim bilgi Sırp Büyükelçiliğinde kalmadı, dolaştı. Sırplar bu bilgileri en az 3 farklı hükümete sattılar. Artık herkes biliyor. Harry elimdeki bilgilerle seni kelepçelerle eve gönderebilir. Gözleri büyüdü ama sana söylüyorum Stan. Ona hiçbir şey vermedim. İstedi, hatta tehdit etti ama reddettim. İnsanlar yalan söyler. Servisteki 10 yılı boyunca Stan sayabileceğinden çok yalan dinlemişti. Kendi de en az o kadar yalan söylemişti. Babasının oğlu olduğundan bunda oldukça başarılıydı. Ama deneyimleri diplomatik personelin en becerikli yalancılar olduğunu göstermişti. Dolayısıyla Emmet'in istifini bozmadan tüm bunları söylemesine şaşırmamıştı. Emmet konuşmaya devam ederek eve iş götürdüğünü, hatta büyükelçilikte çıkmaması gereken dokümanları götürdüğünü söyledi. Kurallara pek uymam, bunu itiraf ediyorum ama ben bir hain değilim. Balaseviç'in elinde seninle ilgili ne var? Bunun önemi yok Stan, bu bir yıl önceydi, o istedi ben reddettim, hepsi bu. O zaman neden bunu rapor etmedin? Çünkü seni tanımıyordum, Henry'i tanımıyordum. İşimi kaybetmekten korktum.
Stan bunların hiçbirini yutmadığını göstermek üzere uzun uzun yüzüne baktı.
Bu işi bitireceksin. Ona gerçeği söyle. Açığa çıktığını ve bu işi bitir.
Hiçbir zaman başlamadı ki.
Bir sızıntıyı durdurmaya çalışıyorum Emmet. Seni suistimal etmek için burada değilim. Ama bana karşı açık olmalısın. Şimdi yapman gereken bana itiraf etmek.
Ellerini aç. Yemin ederim mikrofon taşımıyorum. Yalnızca durumu anlaman lazım.
Yaptığın şeyi itiraf edersen ben de sonuçları kontrol etmeye çalışacağıma söz veriyorum.
Ancak bunu yapabilmem için her şeyin bittiğinden emin olmam lazım. Şimdi ve burada.
Yeterince açık konuştun mu?
Uzun uzun bakıp seçeneklerini değerlendirme, farklı açılardan düşünme sırası Emmet'teydi. Uzun bir nefes vererek, bunu daha kaç farklı şekilde ifade edebilirim? Hiçbir bilgi vermedim.
Bu bir oyun değil Emmet. Yaptığın şey yüzünden bir adamımız öldürüldü, anlıyor musun? Eğer bana istediğimi vermezsen konuyu Harry'e açmam gerekecek, anlıyor musun?
Emmet gayet iyi anlıyordu. Yanağının içini ısırdı, geriye yaslandı ve kaşlarını çatarak Stan'in söylemeyi asla cesaret edemeyeceğini sandığı şeyi söyledi.
Neden bu bilgileri Harry'e daha önce vermedin?
Konu bu kadar ciddiyse neden burada kahve içip sohbet ediyoruz?
Yani bak, belki çok zeki olmayabilirim ama neden Washington'a giden bir uçakta olmadığımı merak ediyorum. Eğer delillerim bu kadar güçlüyse...
Stan hemen yanıtlamayınca öne doğru eğildi.
Konuyu Harry'e taşımak istemiyorsun, neden?
Stan adamı sarsarak gerçeği aykırmak istedi. Çünkü karınla yatıyorum.
Emmet Cole umurunda değildi. Ama Emmet eve gönderilirse karısının da onun arkasından Amerika'ya gideceğini biliyordu. Bundan büyükelçilikteki sızıntıdan korktuğundan daha çok korkuyordu.
Kendini kontrol etti. Emmet'i kendi yalanlarıyla yanıtladı.
Emmet, sen ve ben dostuz. Bunlar benim önem verdiğim şeyler. Onun için lütfen beni istismar etmeye kalkma. Şu anda iki seçeneğim var. İstediğimi yapar ve hayatına dönersin. Bala Sevinç'i merak etme. Eğer açığa çıktığını öğrenirse sana karşı kullandığı her neyse kullanamaz. Geri adım atacaktır. Ya da yaptığın şeye devam edersin ve ikimiz de kaç gün içinde görev uğruna arkadaşlığımızı bir yana bıraktığımı görürüz.
Emmet bunun üzerine bir dakika daha düşünürken yüzünde Stan'in anlayamadığı duygu değişimlerini görebiliyordu. Başını kaldırarak Stan'in gözlerinin içine baktı, gülümsedi. Başını sallayarak ayağa kalktı.
Kahve için teşekkürler diyerek uzaklaştı.
Bir sene sonra sabahın üçünde hala uyku sersemi olan Stan Sophie'yi dinliyordu.
Yemek yiyorduk ve bir adam restorana girerek onu başından ve göğsünden vurdu.
Konuşma bitti ve Stan kendine bir içki aldı. İlk yudumu Emmet Cole'un şerefine içti ancak ikincisi Emmet Cole'un ölümüneydi. Haberden aldığı korkunç zevki üzerinden atması biraz zaman aldı. Nihayet bu duyguyu üzerinden attığında haberi vermek üzere Harry Wolcott'u aradı. Harry de uyuyor olmasına rağmen Sophie'nin o saatte o kadar insan varken neden onu aradığını sorarken sesi uyanık geliyordu.
Stan tam da babasının yapacağı gibi rahatlıkla ve hiç suçluluk hissetmeden yalan söyledi.
Telefonunu karıştırmış ve ilk benim adıma rastlamış.
Harry hayatı boyunca karşı cinsle ilgili yaşadığı kafa karışıklığını açıklarmışçasına ''Kadınların aklını anlamak imkansız'' dedi.
''Haberi ben duyurayım, tamam mı? Detayları almak için Budapeşte'yi arar, her şeyi sabah paylaşırım.''
''Tabii.''
''Olayı kimin araştırdığını söyledi mi?''
''Sormayı akıl edemedim.''
Harry homurdandı. ''Bir dahaki sefere sor.''
7. ayrımın sonu. Sayfa 98.